Ayrım 13.
Sınıfta mukavva oyuncaklar yapmakla iş kişiliği oluşmaz. O halde yapılacak şey, gerçek kişilerin yetişmesi için gerekli olan iş ve toplum çevresini okulda kurmak olmalıdır. Demokrat vatandaşlar yetiştirmek için okul topluluğunun demokratik bir biçimde örgütlenmesi ve öğrencilerin kendi kendilerini idare etmesi lazımdır. Amerika'nın okul sistemi meselenin yalnız bu tarafını iyi halletmiştir. Eğer tavuk yetiştirmeyi bilen kişiler hazırlamak istiyorsak, okula bir kümes yapmak, içine gerçekten tavuk koymak, onları besleyip büyütmek gerekir. Yetiştirilen tavuk ve yumurta dışarıda da satılabilmeli, bunların yetiştirilmesi için harcanan emek ve para piyasa koşulları ile uygun olmalıdır. Öğrenci kendisini her zaman gerçek bir işin, gerçek çevresi içinde bulmalıdır. Ancak o vakit tavukçular yetiştirilebilir. Okulda yapılan oyuncak işler yerlerini gerçekten kullanma değeri olan eşyaya bırakmalıdır. Örneğin öğrenciler evlerindeki kuşlara kafes yapmalıdır. Bu kafesler kullanılmalı veyahut satılabilmelidir. Çocuklar elbiselerini asmak için askı yapmalıdır. Ancak o vakit çocukta iş kişiliği gelişebilir. Dipnot 51. Baltacıoğlu İsmail Hakkı, İçtimai Mektep, Nazariyesi ve Prensipleri, İstanbul 1933. Baltacıoğlu'nun istediği gerçek iş çevresini okulda kurmak zor bir işti ve okulun iş evine veya sanat atölyesine dönüşmesini gerektiriyordu. Buna Baltacıoğlu da görmüş olacak ki, kitabının 1942'de yayınladığı ikinci baskısında gerçek iş ve toplum hayatını bazı genel ilkelere döndürmeyi denemiştir. Tekniğin gittikçe gelişmesi, iş hayatını bütün incelikleri ile okula sokmayı çok güç hale getirdiği için Baltacıoğlu, iş hayatının sadece en önemli ilkelerini okula sokmayı önermektedir. Ona göre aşağıdaki genel ilkeler okula sokulabilirse gerçek bir iş ve toplum hayatı okula girmiş olur. Bu ilkeler şunlardır. 1. Kişilik ilkesi. Parantez içinde eğitimin amacı toplumsal kişiliği oluşturmaktır. 2. Çevre ilkesi. Parantez içinde eğitimin çevresi gerçek toplum ve dünyadır. 3. İş ve çalışma ilkesi. Parantez içinde Baltacıoğlu buna travay diyor. Parantez içinde eğitimin aracı toplumsal çalışmadır. 4. Verim ilkesi. Parantez içinde eğitimin amacı toplumsal verimdir. 5. Alıştırma yani inisiyasyon ilkesi. Parantez içinde bir çeşit işi alıştırmadır. Baltacıoğlu bu ilkeleri şöyle bir örnekle açıklıyor. Diyelim ki iyi söz söyleyen insanlar, parantez içinde hatipler yetiştirmek istiyoruz. Birinci ilkemize göre amacımız gerçek bir hatip yetiştirmektir. İkinci ilkemize göre bu adamı yetiştirmek için okulda gerçek bir çevrenin hazırlanması gereklidir. Bu çevre bir amaç için toplanan öğrenci anababaları veya öğretmen ve öğrenci topluluğu olabilir. Öğrenci bu topluluğa bir gaye için konuşacaktır. Üçüncü ilkeye göre öğrencinin bu çevre içinde çalışması, hazırlanması gerekecektir. Verim ilkesi öğrencinin bir şey elde etmek için, bir sonuç sağlamak için konuşmasını gerektirir. Son ilkeye göre öğrencinin bu çalışması okul çapında bir çalışma, bir işe koyulma çalışması olacaktır. Dipnot 52. Baltacıoğlu İsmail Hakkı, İçtimai Mektep, Nazariyesi ve Prensipleri, İstanbul 1942. Baltacıoğlu'na göre söz gelimi okulda hayat bilgisi eğitimi vermek için tıpkı gerçek toplumda olduğu gibi sağlık, yardımlaşma, kooperatif, tiyatro, sanat, yemek pişirme, gezinti, spor, hayvancılık, çiçekçilik gibi işleri yapacak öğrenci toplulukları kurulmalı, adı geçen çalışmaları bunlar idare etmelidir. Okulda kırılıp bozulan her şeyi bir öğrenci grubu onarmalıdır. Yemeklerin pişirilmesi, dağıtılması, sofraların düzeni ve servis yapılması yatılı okullarda öğrencilerin eliyle yapılmalıdır. Ancak bu yolla okuldan gerçek kişiler yetişebilir. Baltacıoğlu 1928'lerde Gazi Eğitim Enstitüsü müdürü olunca fikirlerini uygulamayı da denemiştir. Ama bu hareket idareciler tarafından ciddiye alınmamış, fazla sivri bulunmuştur. Onun eğitimle ilgili fikirlerine ilk dikkat çeken Amerikalı eğitimci Fay Kirby olmuştur. O diyor ki, Baltacıoğlu, Türk pedagojisinin babası ve uluslararası bir pedagoji düşünürü olarak tanınmaya hak kazanmıştır. Bu hakkı ona Batı'daki ilerici okul hareketinin başarılı bir eleştirisini yapması kazandırmıştır. Baltacıoğlu, el işlerini, oyunu, gazeteciliği, çocuk bakıcılığını vesaireyi okul programlarının tamamlayıcı bir parçası yapmak, dil bilgisi öğretimini veya davranışları eğitim amacı olarak kullanmak fikriyle Avrupa ve Amerika'nın en tanınmış ilerici eğitimcilerinden daha ilerdedir. Dewey ve Kerschensteiner ve diğerleri daha okul programlarını liberalleştirmede programlar dışı extracurricular çalışmalarla uğraşırken Baltacıoğlu bu programlarla birlikte co-curricular çalışma fikrine gelmiş, hatta daha da öteye geçmiştir. Türkiye'de üretimin neye mal olduğunu bilen az çok sorumlu her öğretmenin görebileceği gibi Baltacıoğlu Batı eğitim sistemindeki yanlışları derhal sezdi. Batı usullerini hem pedagojik hem ekonomik yönden eleştirdi. Baltacıoğlu, Türk halkının ve onun çoğunluğu olan köylünün kanı, alın teri ve gözyaşı pahasına elde edilen parayı üretici olmayan bir biçimde harcamanın hem ekonomi hem ahlak bakımından savunulamayacağını gösterdi. Eğitime harcanan paranın bir karşılık getirmesi gerekir. Baltacıoğlu pek yerinde olarak gösterdi ki öğrencinin zamanı, emeği ve zekayı boşuna kullanması özellikle Türkiye ve onun durumunda bulunan memleketlerde kötü alışkanlıklar yaratır. Dipnot 53. Kirby F. Türkiye'de Köy Enstitüleri. Ankara 1962. Sayfa 20-23. 11. Yabancı uzmanların görüşleri. Türkiye'ye uzman olarak çağrılan ilk yabancı eğitimci Amerikalı John Dewey olmuştur. John Dewey, parantez içinde 1859-1932. Tanınmış Amerikan eğitimci, yaparak öğrenme sisteminin kurucusu. Sovyetler Birliği ve Çin'e de giderek onlara da eğitim reformu raporları sunmuştur. Dewey, 1924'te Türk hükümetinin davetlisi olarak Ankara'ya çağrılmış ve Milli Eğitim Bakanlığı'na iki rapor sunmuştur. Dewey'e göre Türk eğitiminde yapılacak reformlar ve yeni eğitime verilecek genel yön ancak Türk uzmanlarınca ve uzun bir planlama ile hazırlanabilir. Bunun için de ilkin bir uzmanlar kadrosu yetiştirilmelidir. Eğitim reformlarına vaktinden evvel ve hazırlıksız başlamaktansa sorunu iyice inceleyene ve her konuda uzmanlar yetiştirene kadar beklemek daha iyidir. Eğitimde girişilecek köklü değişmeler için 2 yıl daha beklenebilir ve bu sürede yurt dışına yollanacak ve yurt içinde çalışacak uzmanlar gerekli hazırlıkları yapar, bilgileri toplarlar. Onların dikkat ve bilgiyle hazırlayacağı eğitim reformu planı öncelikle her türlü politik etkinin dışında tutularak Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yürütülmelidir. Dewey'e göre kurulacak uzman komisyonları öncelikle okul binaları, meslek eğitimi, öğretmen, idareci ve müfettiş yetiştirilmesi, eğitim yayınları, gezici ve sabit kitaplıklar ve eğitim ve tarım gibi konular üzerinde çalışmalı ve uzun süre planlar hazırlanmalıdır. Dewey bu konular üzerinde kendi düşüncelerini de belirtmiştir. Ona göre öğretmenlerin mesleğe gereğince hazırlanabilmesi için mali olanaklar sağlanmadıkça eğitimde gerçek bir düzelme beklenmemelidir. Türkiye'de öğretmen maaşları çok düşüktür. Bunlar hemen ve büyük ölçüde artırılmalıdır. Öğretmenlere maaştan ayrı ev ve yakacak ödenekleri vermeli, devlet araçlarında indirimle seyahat etmeleri sağlanmalıdır. Raporunda Dewey, kitaplıklar meselesi üzerinde de durmuştur. Türkiye'de gerek öğrencinin gerek velilerin okuyabilecekleri kitapların elde olmadığı görülüyor. Bu eksiği gidermek için seyyar kitap sandıkları kurulmalıdır. 40-50 kitabı alacak büyüklükte olan bu sandıkları sıra ile okullara yollamalı, belli zamanlarda velilerin de faydalanmasına sunulmalıdır. Sonra başka bir sandıkla değiştirilerek bütün okullar böylece devredilmelidir. Ayrıca her ilde sabit bir kitaplık kurulmalı, yeni okul binalarında kitaplık için bir oda ayrılmalıdır. Dewey, okul binalarının standartizasyonu, sağlık ve okuma koşullarına uygunluğunun sağlanması için Eğitim Bakanlığı'nda bir binalar müdürlüğünün kurulmasını önermektedir. Ona göre Türkiye'nin doğal ve ekonomik koşulları göz önünde tutularak okul binaları arasında açık hava tiplerine de yer verilmelidir. Dewey, Türk eğitiminin gelişmesi için Avrupa'ya her yıl bol öğrenci ve öğretmen yollanmasını salık vermiştir. Bununla da kalmayarak İl Genel Kurulu üyelerine Avrupa seyahatleri yaptırılmasını önermiştir. bu üyelerden Avrupa seyahatlerinin sonuçları için rapor istenmelidir. Özellikle Danimarka halk okullarının incelenmesine Dewey önem vermiştir. Köy okulları için Dewey özel köy öğretmen okulları kurulmasını istemektedir. Köy okullarının programları çevrenin iş hayatı göz önünde tutularak düzenlenmelidir. Köy hayatına sıkı sıkıya bağlı olacak ilk ve orta öğretim okullarının kurulması Türkiye için en hayati meseledir. Bu okullar yalnız öğrenciye ders vermekle yetinmemelidir. Özellikle toplumsal hayatın faal akımlarından uzak kalan bölgelerde topluluk hayatının merkezini okul meydana getirmelidir. Köy okulları bulundukları yerin sağlık merkezi olmalıdır. Okul, öğrenci ve öğretmenleri, saat memurları ve doktorlarla işbirliği yaparak hastalıklarla savaşmada öncülük yapmalıdır. Okul meydanları halkın da oyun, eğlence ve toplanma yeri olmalıdır. Bunlardan başka endüstri ve ekonomi istatistikleri toplamak için okullardan faydalanılmalı, buralarda birer istatistik merkezi ödevi de görmelidir. Dewey için Eğitim Bakanlığı ile Türkiye'de okul örgütü arasındaki ilişkinin düzenlenmesi çok önemli bir meseledir. Açıktır ki daha genel eğitim örgütü bulunmayan ama zorunlu eğitimi gerçekleştirmeyi amaç edinen birçok bölgede öğretmen olmayan ve eğitim yüzü görmemiş bulunan, parantez içinde Türkiye gibi, bir memlekette Eğitim Bakanlığı idareyi eline almalıdır. Ama Eğitim Bakanlığı'nın gereğinden çok merkeziyetçiliğe kapılması, kırtasiyeciliği artıracak, gereksiz bir süre işle uğraşmak sonucuna varacaktır. Bu, yerel idarelerin elinde daha iyi yapılabilecek ve çeşitli bölgelerin kendi gereksinimlerine uyacak işlerin bilinmesine, anlaşılmasına engel olur. Yerel gereksinmelere uymak gibi konular da içinde olmak üzere ayrıntılar illerdeki ve ilçelerdeki eğitim idarelerine bırakılmalıdır. Eğitim Bakanlığı, Türkiye için bir diktatör olmaktan çok bir esin kaynağı, bir yol gösterici olmalıdır. Bu yolda örgütlenmelidir. Dewey, devlet basım evinin okul kitaplarının basımını ve bakanlık yayınlarının gereksinimlerini karşılayacak bir şekilde genişletilmesini de salık vermiştir. Bunlardan başka yetim evlerini, Darül Eytam, gören Dewey, buralardaki iş esası üzerine kurulan eğitimin Türk eğitimi için bir deneme okulu olarak kullanabileceğini de belirtmiştir. John Dewey, Türkiye Marifi hakkındaki rapor, İstanbul 1939. Dewey'i 1925'te Künen'in gelişi izlemiştir. Hükümet, Türk eğitimi üzerine bir rapor istemek üzere Kerschen Steiner'ı da davet etmiş, fakat o rahatsızlığı sebebiyle bu daveti kabul etmemiş, yerine yardımcısı Künen'i yollamıştır. Künen'in Türk eğitimi için önemli bulduğu sorular ve gösterdiği çözüm yolları şunlardır. Türkiye'de öğretmen maaşları çok azdır. Bu yüzden öğretmenler kendilerini gereği gibi mesleklerine veremiyorlar. Öğretmen maaşları artırılmalıdır. Her şey yeniden kurulması, süratle değişmesi yüzünden öğretmenler pek sık yer değiştiriyorlar. Bu önlenmeli, mesleğe bir kararlılık sağlanmalıdır. Türkiye'de okul giderlerinin ve öğrenci için harcanan paranın oldukça yüksek olduğu görülmektedir. Bunu önlemek için hükümet parasız yatılı sistemini terk etmeli, çocuk velilerine daha fazla külfet yüklenmelidir. Öğretmen okullarının bir deneme bahçesine ve tarlasına sahip olması, öğretmenlerin iş içinde yetiştirilmesi için faydalı olacaktır. Okul binası kıtlığı çeken büyük merkezlerde, öğleden önce ve sonra olmak üzere ikili eğitim yapılarak binalar iki defa kullanılabilir. Orta eğitimi bitirip liselere devam edebilen öğrencilerin sayısı çok azdır. Bunu arttırmak için yeni liseler açılmalıdır. Ayrıca ortaokulların sınav ve sınıf geçme yolları değiştirilmelidir. Künen'in Macar alfabesine benzer bir alfabenin kabulünü salık verdiğine daha önceki bölümde işaret etmiştik. Künen, genel eğitim üzerinde yukarıdaki fikirleri ileri sürdükten sonra teknik eğitim üzerine şunları söylüyor. Gelişen her memlekette olduğu gibi yakın bir gelecekte Türkiye'nin de çırağa ve uzman işçiye ihtiyacı olacaktır. Türkiye'deki demiryolu inşaatı bile daha şimdiden 10 bin uzman işçi istemektedir. Türkiye'de bu çırakları özel atölyelerde yetiştirecek sanayi ve ustalar yoktur. Bunun için devlet demiryollarının ve Bahriye'nin elindeki çırak okulları genişletilmeli ve buralardan faydalanılmalıdır. Ayrıca 1. Çırak ve uzman işçi, 2. Teknisyenler yetiştirmek için yeni okullar açılmalıdır. Memleketin ihtiyacı olan yüksek dereceli teknik elemanların yetiştirilmesi için de makine mühendisi, mimar ve mühendis okullarına ihtiyaç vardır. Küne, kadınların meslek eğitimi üzerinde de durmuş, onlar için açılacak okullarda özellikle ev idaresi, çocuk bakımı, biçki ve dikiş gibi derslerin yer almasını istemiştir. Küne, genel okulların Eğitim Bakanlığı'na bağlanmasını ama sanat okullarının yerel idarelere bırakılmasını istiyor. Çünkü bu okullar nicelikleri gereği çevrenin ekonomik ve doğal hayatının özel etkilerine her zaman daha çok açıktır. Ama bu okullara da yol göstermek, eğitim ve öğretim yöntemlerini geliştirmek ve öğretmenlerini sağlamak için Eğitim Bakanlığı yardımda bulunmalıdır. Küne raporunda hemen her sorun için Almanya'da gelişen denemeleri örnek göstermekte, Alman uzmanların çağrılmasını, Almanya'da yapılan yayınların kullanılmasını salık vermektedir. Sanat okullarında yabancı dil olarak Almanca'nın okutulması da onun istekleri arasında yer almaktadır. Dipnot 55. Küne, Mesleki Terbiyenin İnkişafına Dair Rapor. İstanbul 1939. 1927 yılında teknik öğretim üzerinde inceleme ve önerilerde bulunmak üzere Omar Buysse Türkiye'ye davet edilmiştir. Buysse Ankara, Kütahya, Konya, Adana, Mersin, İzmir, Aydın ve İstanbul gibi sanayi bölgelerinde yaptığı incelemelerin sonunda düşündüklerini bir rapor halinde bakanlığa bildirmiştir. Ona göre açılmış ve açılacak olan teknik ve meslek eğitim okulları memleket endüstri hayatının ardından gitmeyecek, önünde yürüyüp ona yol gösterecek öğretmen ve uzmanlar yetiştirecektir. Alınacak tedbirlerin başarılı olabilmesi için iş hayatı, endüstri ve ziraat çevresinde uygun bir ortam yaratmak gereklidir. Türkiye'de Aydın Zümre ve okullar geçmiş yüzyılların edebi ve felsefi havasıyla fazla yüklü görünüyorlar. O devirlerde endüstri ve iş hayatı esirlere has sayılıyordu. Bu zihniyetin değişmesi teknik eğitimin gelişmesi için gereklidir. Bu ise bundan sonra her ilde kurulmasını önerdiği çeşitli sanat okulları için ciddi incelemelerde bulunuyor. Her ilde kurulacak okulun çevrenin sanayi ve tarımı ile uyum içinde olmasını sağlamaya çalışıyor. Okulu besleyecek olan sanat, ziraat ve ticaret hayatına ait istatistikler topluyor. Bu incelemeler arasında çeşitli zanaat ve sanayi kurumlarının sayısı, çalıştırdıkları işçi adedi, eleman ihtiyaçları, yaptıkları yatırımın miktarı, çevrenin doğal kaynakları, elde edilen malların yurt içinde ve dışında sürüm kabiliyetleri gibi önemli meseleler yer almaktadır. Gerçi onun incelemelerine dayandırdığı istatistiklerin çoğu kendi illerinde bir sanat okulu kurulmasını ille de isteyen idarecilerin verdiği sözlü bilgiye dayanmaktadır. Bu bakımdan oldukça abartılmıştır. Ama bu şüphesiz Buysse'nin kabahati değildir. Buysse bu incelemelerinde daha da ileri giderek hiçbir yabancı uzmanın dokunmadığı, kendi yetkisi dışında saydığı pek önemli bir noktaya da parmak basmıştır. O, kurulacak her sanat okulunun kaça çıkacağını, gerekli giderlerin nasıl elde edileceğini ayrı ayrı göstermiştir. Okul için yatırımın kaç yıl içinde mal artışı veya sanayide gelişme şeklinde geri alınacağını da Buysse tahmin etmek suretiyle eğitim gibi ciddi bir yatırımın memleket mali kaynakları ile sıkı ilişkisine dikkat çekmiştir. Teknik okullardaki öğretmen eksiğini gidermek için Buysse, çevrenin iş hayatında başarı göstermiş ustaların öğretmen olarak kullanılmasını önermektedir. Ustanın bilgisi sistemli bir yayınla daima yenilenebilir ve geliştirilebilir. Böylece hem öğrenciler ustanın bilgisinden faydalanırlar hem de ustalar yeni tekniği öğrenerek kendi kendilerini geliştirmek olanağı bulurlar. Buysse, salık verdiği sanat okullarına öğretmen yetiştirmek için Ankara'da bir iş üniversitesi kurulmasını önermektedir. Bu üniversite aynı zamanda yüksek kaliteli teknik eleman yetiştirecektir. Buysse raporunda tarım okulları ve tarım eğitimi üzerinde de durmuştur. Ona göre bu okulların öğrenciler tarafından idare edilecek küçük birer çiftliği olmalıdır. Bu çiftlik küçük arazi sahibi bir ailenin geçimini sağlayacak şekilde örgütlenmeli ve işletilmelidir. Öğrenciler burada küçük çiftçinin kolaylıkla elde edebileceği basit aletlerle çalışmalıdır. Bu küçük çiftliklerin bir döner sermayesi olmalı, çiftlikten elde edilecek gelir okul idaresine bırakılmalı, böylece eğitim giderlerinden bir kısmı karşılanmalıdır. Buysse, sanat eğitimine orduda da yer verilmesini salık veriyor. Eğer Türkiye ordu kanalıyla sanat eğitimi gerçekleştirirse, orduya vatan savunmasının yanında eğitimcilik görevi de veren ilk devlet olacaktır. Dipnot 56. Buysse Omar. Teknik Öğretim Hakkında Rapor. İstanbul 1939. Buysse, Ordudaki sanat eğitimi için tarım bilgileri, konserve yapımı, yabancı dil ve stenografiyi de içine alan bir program önermektedir. Bu iş ile yabancı uzmanların devri kapanmaz. Bunu 1933'te davet edilen E. Walter Kammerer kurulu izler. Bu Amerikan heyeti Türk ekonomisi üzerinde incelemeler yapan bir uzmanlar grubundan meydana gelmiştir. Edwin Walter Kammerer, Walter de Heinz, Braham Somerville, O. F. Gardiner, C. R. Whistlesey, W. L. Wright. Adı geçen kurul, ekonomi ile ilgili öğütlerine Türk eğitimini ilgilendiren bir bölüm de eklemiştir. Kammerer kurulunun raporu, eğitim ekonomik gelişme ile beraber ele alması bakımından öteki uzmanların yaklaşımından ayrılır. Eğitim sorunu ekonomik gelişme ile öylesine bağlıdır ki bunların ikisi ayrı ayrı düşünülemez. Ekonomi açısından bakıldığında Türkiye'de esaslı eğitim ihtiyaçlarının şimdilik bulunup değerlendirildiği söylenemez. Bunların karşılanması için gerekli araçların bulunmasına yeteri kadar önem verilmediği görülüyor. Kammerer raporu eğitim ile ekonomi arasında verimli bir bağ kurabilmek için eğitimin şu dallarında yeni okullar istiyor. 1. Tarım eğitimi, 2. Fen ve mühendislik eğitimi, 3. Usta endüstrisi, işçisi ve idareciler eğitimi, 4. Ticaret eğitimi. Kammerer uzmanlarına göre böyle çok yanlı bir eğitim tek bir bakanlığın başaramayacağı kadar karmaşık bir iştir. Daha sonra onların raporu bazı istatistiklerin değerlendirilmesini yapıyor. Söz gelimi, ilk okula giren öğrencilerin sayısı ile ilk okulları bitiren öğrencilerin sayısı arasında büyük bir eksilme görülüyor. Böylece ilk ve ortaokullardaki kayıtlı öğrenci sayılarındaki kayıplar önemli bir sorun olarak tartışılmaya başlanıyor. Bu istatistik değerlendirilmesi, Türkiye'nin eğitim durumunun gerçekte bakanlığın ileri sürdüğü iyimser tablolara uymadığı ortaya koymak bakımından çok faydalı olmuştur. Rapor diyor ki, 3 sınıflı ilkokulların değeri tartışılacak bir konudur. Bilgisizliğin doğurduğu geleneklere ve pozitif bilgiden yoksun bir nüfusa sahip olan ve en çok gereken yerde en az okunacak şeyi bulunan bir memlekette, Türkiye, çocuklara okuma alışkanlığı aşılamak için 3 yılın yetmeyeceği hususlarda bütün eğitimciler birliktir. Kammerer, 3 sınıflı okulların 5 sınıfa çıkarılmasını öneriyor ve köy ilkokullarındaki yetenekli öğrencilere daha ileri eğitim kapılarının açılmasını salık veriyor. Bunun için büyük kısmı okuyamayan köy çocuklarından en değerlilerine merkezi idarenin bir şeyler yapmasını istiyor. Rapora göre ilkokullarda basit aletlerle çocuklara el işçiliği öğretmek faydalıdır. Bu memleketin esas gereksinimlerine doğrudan hücum etmek olacaktır. Kammerer kurulu raporu Türkiye'nin dışa yolladığı öğrenciler için dikkate değer inceleme ve eleştiriler yapıyor. Dışarı giden öğrencinin iyi seçilmesine, onlar memlekete döndükten sonra da kendilerinden daha fazla faydalanılmasına dikkat edilmelidir. Öğrenime gideceği memleketin dilini iyi bilmeyen kimse dışarı gönderilmemelidir. Türkiye 1932-1933 ders yılında 7 öğrenciyi dışarıya tarım öğrenimine göndermiştir. Bunlar tarım koşulları Türkiye'den tamamen farklı olan Almanya ve Fransa'ya gitmiştir. Bunun yerine birkaç tecrübeli ziraatçı çayın nasıl yetiştirildiğini öğrenmek için Seyhan'a gönderilseydi Rize'de yeni bir çay sanayi meydana gelebilirdi.